Ayrım 6, sayfa 73, İstanbul. Yaşadığı ilklerle şaşkına dönmüştü Keder. Doğup büyüdüğü şehirden ilk kez çıkıyordu. İlk kez trene biniyordu, ilk kez görüyordu denizi. O güne kadar yalnızca adını duyduğu efsane şehir İstanbul'la ilk kez tanışıyordu. Kendi küçük dünyası dışında var olan yaşamları ilk kez keşfediyordu. Birkaç günle sınırlı doyumsuz bir düş, İnişsiz yokuşsuz tek düze yaşantısına sunulmuş taptaze bir soluk, bir daha gerçekleşmesi zor, kısacık bir kaçamaktı İstanbul. Değişen çevreyle beraber İsmail'in huyu da mı değişmişti ne? O hoyrat, aksi, huysuz adam gitmiş, yerine bambaşka biri gelmişti sanki. Müşfik bir aile reisi havasına bürünmüş, kederle ve çocuklarla yakından ilgileniyor, belli bir amaçla değil de sırf İstanbul'u gezmek için onca yolu tepmişler gibi yaşadıkları her anı değerlendirmeye ve keyifli kılmaya çabalıyordu. Çocuklarla ayak bağı olmayalım size diyerek düğün evini telaşını arkalarında bırakıp kendilerini sokağa attıklarında her anını gönüllerince yaşayabilecekleri upuzun bir gün vardı önlerinde. İstanbul'un yabancısı değildi İsmail. Askerden döner dönmez iyi bir tatili hak ettiğini düşünerek babasından izin koparmış, yüklüce bir cep harçlığıyla atlayıp İstanbul'a gelmiş, Sirkeci'de bir otele yerleşerek günlerce gezip tozmuştu. Bir keresinde de sudan bir nedenle Ali abiyle takıştığında kapıyı vurup çıkmış, soluğu İstanbul'da almıştı. Abiyle beraber bütün ev halkına verdiği cezayı yeterli bulması da epey zaman almıştı. Ama bu sayede İstanbul'da nereden nereye nasıl gidileceğini az çok öğrenmişti. Yanı sıra yürüyen Keder'i, ''Vapurla Avrupa yakasına geçeceğiz.'' dedi. ''Vallahi mı?'' diye haykırdı Keder. ''İstanbul yetmedi, bir de Avrupalara mı gideceğiz?'' Başka zaman olsa Keder'in cehaletini diline dolar, en aşağılayıcı sözlerle yerin dibine sokardı karısını. Ama bu kez kızmak bir yana eğlendirici gelmişti Keder'in sözleri. Sabırla açıklamaya koyuldu. İstanbul'un ortasına boğazı almış iki yakası var. Biz şimdi Anadolu yakasındayız. Burası Kadıköy. Vapura binip karşıya, Avrupa yakasına geçeceğiz. Anladın mı? Anladım gibisine başını salladı Keder. Nusret'in elinden sıkıca tuttu. Kucağında Nevzat, iki adım önünde yürüyen kocasının peşine takıldı. İskelenin önündeki simitçiden bir torba simit aldı İsmail. Vapura bindiler. Güverteye çıkalım dedi İsmail. Çıktılar. Uzaktan kumandalı robot gibi kocası ne derse onu yapıyordu Keder. Şikayetçi değildi. O olmasa kaybolur giderdi buralarda. Güvertenin bitiş noktasında vapurun denizle kucaklaştığı sivri ucundaki karşılıklı sıralara yerleştiler. Boğaz manzarası, çay ve simit İstanbul'un vazgeçilmez keyifleridir dedi İsmail. Tahta sıraların arasında tavşan kanı bunlar nidalarıyla dolaşan çaycıyı çağırdı. Keder'le kendine çay, çocuklar için de limonata aldı. Haklıydı İsmail. O güne kadar hiç bu kadar lezzetli simit yememiş, hiç böylesi buruk çay içmemişti Keder. Altı üstü bir simit ve bir bardak çaydı. Ama İstanbul'da, hele denizin üstünde, boğaz manzarasına karşı olunca böylesine farklılaşabiliyordu demek. Kesinlikle tılsımlıydı bu şehir. İlk günde İsmail'i bile ters yüz edip değiştirivermişti. Adamdan sayıp kendisine tek söz etmeyen kocasının dili çözülmüş, her daim küçümsediği, horladığı karısıyla sohbet eder olmuştu. Keşke hep burada yaşayabilseydik diye düşündü Keder. Burada, ona çok daha iyi davranan kocasıyla, çocuklarıyla. Gülüverdi aklından geçenleri. Olmayacak duaya amin demek gibi. Ulaşılmaz ama güzel bir düş. İlginçtir. İsmail de benzer ve gerçekleşmesi güç bir düşün çekimine kapılmıştı. İmrenerek bakıyordu çevresindeki insanlara. Belki kendileri bile farkında değildi. Ama ister burada doğmuş büyümüş olsunlar, isterse Anadolu'nun değişik yörelerinden kopup gelsinler, İstanbul'da yaşayanlar Allah'ın şanslı kullarıydı İsmail'e göre. Bacanağı olacak şu beyzade müsveddesi Ahmet'in yerinde olabilmek için neler vermezdi. Ev, iş, para, pul, ne desen vardı adamda. Yetmezmiş gibi İstanbul'da yaşıyordu üstelik. Bunun adı şans değilse neydi? Gözleri boğazın masmavi sularında derin soluklarla denizin kokusunu içine çekti. Kabul etmeliydi ki kanına girmişti İstanbul. Söküp atılması mümkün olmayan delişmez, istilacı bir virüs gibi teklifsizce dolanıyordu damarlarında. İyi de memleketini, işini, gücünü, ailesini bırakıp gelebilir miydi buralara İsmail? Belki bir gün. Neden olmasın? Şimdilik yalnızca hayallerini süsleyen, ulaşılması güç ama olağanüstü güzel bir düşten öteye gidemese de hep aklında olacaktı İstanbul. İstanbul usulü salon düğünü. Lacivert takım elbisesi içinde olduğundan da yakışıklı görünen çakı gibi bir damat ve kabarık etekli çiçeklerle bezenmiş organza gelinliğiyle masal perisi misali güzeller güzeli bir gelin. Orkestranın çaldığı düğün marşıyla giriyorlar salona. Alkışlar, alkışlar. Sahnenin hemen önüne yerleştirilmiş masaya geçip oturuyorlar. Nikahları kıyılıyor. Gelinin duvağını açıyor damat. Birkaç dakikalık karısını alnından öpüyor. El ele tutuşup masaları gezerek tebrikleri kabul ediyorlar. Ahmet'in yüzünde güller açtıkça ister istemez gerilere gidip kederle evlendikleri günü yeniden yaşamakta olan İsmail'in suratı gitgide asılıyor. Hele Gülistan'a takılan altınların, elmasların, envai çeşit takının zenginliği. İyiden iyiye zıvanadan çıkıyor. Çoktan çıkarmışlardır düğün masrafını diye hesaplar yapıyor kafasında. Kayınbabası Servet Efendi'ye de kendi babasına da için için hırslanıyor. Bu kadar şatafatlı olmasa da karınca kararınca bir salon düğünü yapabilirlerdi pekala. Daha çok davetli gelir, daha çok altın takılırdı kedere de. Aklından geçenlerin anlamsızlığını kavrayıveriyor birden. Böyle bir düğünü keder gibi bacak kadar bir kıza yapacaklardı da üstlerine mi güldüreceklerdi milleti? Kendisi damat gibi damat olurdu elbet. Ama kederin gelin gibi gelin olup yapılacak düğünü hak etmesi için fırınlarca ekmek yemesi gerekirdi o zamanlar. Kederse İsmail'in karamsar ruh halinden habersiz düğün sevincini iliklerine kadar yaşıyor. Ablasının kar beyazı gelinliğine bakıp neden ben de böyle bir gelinlik giyemedim? Neden eski usul kadife fistanlarla gittim koca evine diye hayıflanmayı aklının ucundan bile geçirmiyor. İstanbul'a gelmiş olmak, ablasının düğününde bulunmak, onun mutluluğunu paylaşmak yetiyor kedere. Ama onun yerine dertlenen, eksiklenen biri var. Anası. Bu mutlu günde bile kederden kaynaklanan burukluğu içinden atamıyor. Analar taht verirmiş kızlarına ama baht veremezlermiş. Öyle duymuş büyüklerinden. Garip bir şekilde tahtın ve bahtın birbirini arayıp bulan benzer kavramlar olduğunu düşünüyor. Baba evinde değerini bilip tahtını verirsen, koca evinde de bahtı açık olur kızının. İşte Gülistan. Gelecek ne gösterir bilinmez. Ama yarı yarıya şanslı başlıyor yeni hayatına. Ya evden atılırcasına kocaya verilen keder? Baba evinde görmezden gelinen, yok sayılan bir gelinin bahtının da kara olacağını tahmin etmek için müneccim olmaya gerek var mı? Orkestranın yerini alan davul zurna ekibinin çaldığı halayla coşuyor davetliler. Erkek tarafı da kız tarafı da ayakta. İki dünür Bahri Bey ve Servet erkeklerin başını çekiyor. Zinet Hanım da Zehra'nın eline yapışıp halaya kaldırmaya davranırken gözü kedere ilişiyor Zehra'nın. Biraz önceki taht baht düşüncelerinin etkisiyle kararlı adımlarla kızının yanına doğru yürüyor. Kalk diyor. Toyumuzdur, oynayacağız. Düğün gecesinde yalnız mı bırakacaksın ablanı? İzin almak ister gibi ürkek bakışlarını İsmail'e çeviriyor keder. Onun kararsız hali de kamçılıyor Zehra'yı. Köşe minderi gibi oturacağına Ahmet'in karşısına geçsene sen de diyor İsmail'e. Nasıl olup da bunları söyleyebildiğini kendi de şaşıyor. Aniden gelişen bir tepki değil bu. Yılların birikimi. Fırsatını bulmuşken içindekileri döküyor bir bakıma. Korku içinde keder. Ne kalkabiliyor ne de annesine olumlu ya da olumsuz bir yanıt verebiliyor. Aldırmıyor Zehra, muhatabı damadı. Ateşe kesmiş gözleriyle ondan gelecek cevabı bekliyor. Hayret, kızmadı İsmail. Ya da kızgınlığını maskelemeyi başardı. Böyle iyiyim ben diyor kaynanasına. Nusret'le Nevzat'ı göstererek ekliyor. Çocuklar ezilmesin arada. Kederi alın siz. Kopkoyu ağır bir esaretten kurtarır gibi kızının bileğine yapışıyor Zehra. Bir yanında Hacer, diğer yanında Keder, halay çeken kadınların arasına karışıyorlar. Davul zurnanın bir alçalıp bir yükselen gümbürtülü sesi, yüksek perdeden çekilen tilililer içinde yankılanıyordu İsmail'in. Dipnot: Tilili, Güneydoğu Anadolu'da düğünlerde kadınların seri dil hareketle çıkardıkları ses. Zılgıt. Gözleri annesi ve ablalarıyla beraber halay çeken Keder'in üzerinde düğümlenmiş. İlk kez görüyormuş gibi bakıyor karısına. Gelin geldiği günden bu yana ne kadar değişmiş olduğunu da yeni fark ediyor. Küçümen gelin, küçümen gelin değil artık diye bir şimşek çakıyor beyninde. Tabii ya, 14'ündeydi Keder gelin olduğunda. Daha yeni serpilip gelişiyor o çelimsiz çocuk bedeni. Yeni yeni genç kız havasına bürünüyor iki çocuk annesi Keder. Gülistan'a çeviriyor bakışlarını. Anasının babasının kendisi için münasip gördüğü ama yerine Keder'in öne çıkarıldığı Gülistan'a. Bir ona bakıyor, bir Keder'e. Bugün olsa hangisinin karın olmasını istersin diye sorsalar. Vallahi de billahi de istemez Gülistan'ı. Tercihini kesinlikle Keder'den yana kullanır. Gülistan başına buyruk, dik başlı diye mi? Belki. Kim Keder kadar uysal ve munis olabilir ki? Vur ensesine, al lokmasını. Hepsi bu mu? Hayır. İtiraf etmeli ki asıl neden Keder'in iyi huyu değil. Yeni yeni açılan gözleri Keder'in güzellik olarak da ablalarından daha önde olduğunu fısıldıyor kulağına. İrkiliyor birden. Başka gözlerde görüyor senin gördüğünü diyor kulağındaki fısıltı. İsmail'in huzursuzluğunu hissetmiş gibi herkesin önce yerine oturuyor Keder. Anlıyor halinden. Kocası kızgın. İşlediği cürmü affettirme çabasındaki bir suçlu gibi gözleri yerde sandalyenin ucuna ilişiveriyor. Başın göğe erdi mi diye kükrüyor İsmail. İki çocuklu kadın erkeklerin arasında. Utanmadın mı hiç? Ne diyeceğini bilemiyor Keder. Susuyor. Dili çözülse bu kadar insan başı göğe ersin diye mi halay çekiyor diyecek. Ablamın düğününde halay çektim diye neden utanayım diye kafa tutacak hatta. Ama yapamıyor. Hacer ablasının uzaktan uzağa el sallayarak yeniden halaya çağırmasını da görmezden geliyor. Bak gene çağırıyorlar diyor İsmail alaycı bir tavırla. Kalksana, yarım bırakma eğlenceyi. Sertleşiveriyor sesi. Hele bir kalk diyor dişlerinin arasından. Hele bir daha orta malı gibi salın ortalıklarda kemiklerini kırarım senin. Kırar mı kırar? Deli İsmail o. Belli ki çok kızmış. Kendisi izin vermedim ama. Neden bu kadar öfkelendiğini anlamıyor Keder. Asıl büyük suçunun ne olduğunu bilmiyor çünkü. O suçun yabancı bakışları üzerinde toplayacak derecede serpilip güzelleşmek olduğunu nereden bilecek? İstanbul düşleri. İstanbul'u bir türlü aklından çıkaramıyordu İsmail. Döndüklerinden beri gece düşlerini, gündüz hayallerini gasp etmişti altın boynuzlu şehir. Er ya da geç bu şehrin bir parçası olmaktı hedefi. Ama ha deyince de atlayıp gidemezdi ya. Şartlarını olgunlaştıracak, parasal gücünü gereken seviyeye ulaştıracak, planlı ve programlı atacaktı adımlarını. Acelesi yoktu. Şu an önünde kapalı duran kapıları birer birer açacak fırsatları yakalamadan, gözü kapalı olmayacak maceralara atılmak niyetinde değildi. Zamana ihtiyacı vardı öncelikle. Yıllar alacaktı belki bu süre. Olsun, sabırla bekleyecekti. Babası ve abileri gibi elindekiyle yetinecek yapıda biri değildi o. İstanbul'u gördükten sonra bütün sülalenin geçimini sağlayan dört ortaklı kahvehane iyiden iyiye değerini yitirmiş, kendi yağında kavrulan kıytırık bir dükkana indirgenmişti gözünde. Fırsatlar şehriydi İstanbul. İstanbul'da limon satsan kazanırsın diyenler yerden göğe kadar haklıydı. Hayır, asla limon falan satmayacaktı İsmail. Büyük düşünecek, adam gibi iş kuracaktı kendini. Benim diyebileceği doğru dürüst bir iş, bir de ev. Babasının abilerinin gölgesinde yaşamayacaktı hiç değilse. Kimsenin ağız kokusunu çekmeyecekti. Kimselerden emir almayacak, emir veren o olacaktı. İç dünyasında yaşadığı mücadele ve çelişkili gelgitler daha da hırçınlaştırmıştı İsmail'i. Kendi yakasıyla bile kavga eden geçimsiz mi geçimsiz, çekilmez bir adam olmuştu. Oğlanların sünnet düğünü sırasında had safhaya ulaştı huysuzluğu. Yaz başıydı. Salih Efendi karnelerini almış, sınıflarını geçmiş torunları için anlı şanlı bir sünnet düğünü yapmaya hazırlanıyordu. Ali'nin oğlu Nihat, Bekir'in oğlu Aziz ve İsmail'in oğulları Nusret ile Nevzat. Sünnet kıyafetleri alındı, yataklar serildi, yatakların serildiği salon bayram yeri gibi süslendi. Kurbanlar kesildi. Kazanlarda etler, pilavlar, zerdeler pişirildi. Hem ikramı hem de eğlencesi bol bir düğündü. Davul zurna sesleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar dört bir yana inletti. Sülalesi genişti Salih Efendi'nin. Eşi, dostu, seveni çoktu. Akın akın gelen davetliler sünnet çocuklarını yastıklarına, sünnetliklerine kırmızı kurdeleli altınlar iliştirdiler, kağıt paralar taktılar. Ne var ki ertesi sabah tadı kaçtı düğün evinin. İsmail, gelen hediyeler üzerinden abileriyle pazarlık yapmaya kalkışmıştı. ''Sizin birer oğlunuz sünnet oldu, benim iki oğlum.'' dedi. ''Gelen altınlar, takılan kağıt paralar dörde bölünecek. Yarısı benim, kalanı ikinizin.'' İsmail ağzını açana kadar kimsenin aklına gelmemişti böyle bir pazarlık. Ayıptı. Yakışmazdı Salih Efendi'nin ailesine. ''Utanmıyor musun sen oğlum?'' diyecek oldu Hesna Hanım. ''Karışma sen. Bırak kendileri halletsinler.'' diyerek karısını susturdu Salih Efendi. İsmail'e kalmıştı meydan. Ali ile Bekir'den hiçbir itiraz gelmeyince onun isteğine göre yapıldı ganimet paylaşımı. Ama bu daha bir şey değildi. Asıl büyük kıyametin ayak sesleri kahvehaneden gelecekti. O sabah erkenciydi Salih Efendi. Çalışanlardan bile önce gelerek kahveyi açmış, oğullarını bekliyordu. Tütününü sararken nereden başlasam diye düşünüyordu. Anlatacakları Ali'nin malumuydu zaten. Ama Bekir'le İsmail'in son gelişmelerden haberi yoktu. Bekir ses etmezdi. Amma ve lakin İsmail'den yana kaygılıydı. ''Aman sen de'' diye söylendi kendi kendine. Neyse neydi. Koskoca Salih Efendi yaptığı her işte oğullarından icazet mi alacaktı? Önde Ali ile Bekir, arkalarında ayağını sürüyerek gönülsüzce dükkana giren İsmail. Gururla baktı oğullarına Salih Efendi. ''Gelin hele şöyle karşıma'' dedi. ''Konuşacaklarım var sizinle.'' Arkasına yaslandı. ''Bize okkalı birer kahve yapıver'' diye seslendi ocakçıya. Sardığı cigarayı yaktı. Ocakçının masaya bıraktığı kahvesinden bir yudum aldı. ''Burası bizim ekmek teknemiz'' diyerek başladı konuşmaya. ''Aynı çatı altında yaşasak da aslında dört ayrı hane sayılırız. Ama kesemiz de kasamız da bir. Bu ortak keseden bir harcama yaptım ben. Malumatınız olsun ki emri hak vaki olduğunda kimden ne alacağınız var bilesiniz.'' Ali başını öne eğdi. Bekir sessizliğini bozmadan babasını dinlemeyi tercih etti. İsmail ise tepkisini koymakta gecikmedi. ''Neymiş bu ortak keseden yapılan harcama?'' ''Sabret biraz'' diye gülümsedi Salih Efendi. Bir cigara daha yakıp kaldığı yerden devam etti. ''Ali'nin kayınbabası Kadir Ağa. Bilirsiniz, hali vakti yerinde. İyi bir tüccardır kendisi. İkinci züccaciye dükkanını açacaktı ya, paraya sıkışmış biraz. Borç almış tefeciden. Allah insanı kötülerle karşılaştırmasın. Vampir gibidir bu adamlar. Kanını emerler insanın. Gününde ödeyemeyince haciz kararı çıkarmaya kalkmışlar. Kadir Ağa da bana geldi. Ricacı oldu. Geri çevirecek değildim ya. Para kasada duracağına bir işe yarasın bari dedim. Ne yani diye haykırarak yumruğunu masaya indirdi İsmail. Sen şimdi bize hiç gözünü kırpmadan dünürünün avcuna para saydığını mı söylüyorsun? Böyle bir tepkiyi bekliyordu Salih Efendi. Hazırlıklıydı. Aynen öyle dedi. Sağlam adamdır Kadir Ağa. Borcunu son kuruşuna kadar ödeyeceğinden eminim. Sizlere söylemem bile gerekmezdi ama dediğim gibi, ecelin ne zaman kapımı çalacağı meçhul. Aniden ölür gidersem... Aniden ölür gidersen diye babasının sözünü kesti İsmail. Verdiğin paranın peşinden koşalım, öyle mi? Ne senet var ne sepet. Üzerine bir bardak su iç gitsin. Yapılacak iş mi bu yahu? Sana mı kaldı elin adamını borçtan kurtarmak? Öyle deme oğlum diye alttan almaya çalıştı Salih Efendi. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Herkesin başına gelebilir. Belli mi olur? Bugün Kadir Ağa'ya, yarın bize. Darda kalana yardım etmek sevaptır. Bence bu yaptığın sevap falan değil, düpedüz enayilik. İpin ucunu kaçırmıştı İsmail. Ağzına geleni söylüyordu. Babasının yanıtını beklemeden Ali'ye döndü. Bu kez de onu hırpalamaya koyuldu. Sen aracı oldun değil mi? Kaynatanın yırtık donunu babama yamalatmaya kalkan sensin. Utan biraz. Hepimizin rızkı var o parada. İsmail'in kendisine sayıp döktükleri neyseydi ama haksız yere Ali'ye yüklenmesine dayanamadı Salih Efendi. Dur bakalım dedi sertçe. Hep beraber yürütmüyor muyuz bu tekneyi? Kazancımızı 4 eşit parçaya bölmüyor muyuz her ay? Ben kendi payıma düşen paradan verdim o borcu. Sağlığımda istediğim harcamayı yaparım, karışamazsınız bana. Duraklar gibi oldu İsmail ama pes etmedi. Yani sen el aleme fütursuzca para dağıtırken oğullarına da bir şeyler koklatırsın, öyle mi? Neden olmasın? Para harcanmak içindir oğul, kasaya basmak için değil. Şurada kaç günlük ömrüm kaldı ki? Kime ne lazımsa yardımcı olmak boynumun borcu. Daha fazla direnme gereği duymadı İsmail. Yüzünde çarpık, hınzırca bir gülüşle kapıya doğru yürüdü. Çalışmayacaktı bugün. Tatil vermişti kendisine. Çocukları alıp İstanbul'a tatile gitmeye ne dersin? Yanlış mı duymuştu? İsmail, çocuklar, İstanbul ve tatil. Hepsinin aynı cümleye doluşu vermesi mümkün müydü? Nasıl yani dedi keder çekine çekine. Ablan her fırsatta davet etmiyor mu bize İstanbul'a? Hazır Nusret'in okulu tatil olmuşken gider birkaç gün kalırız. Hayret, sevinç, kuşku ve hepsini aynı anda yaşamanın getirdiği bocalama. Dalga mı geçiyordu İsmail? Yoksa ciddi miydi gerçekten? Kestiremiyordu keder. Doğruydu. Gülistan ablası her mektubunda ya da her karşılaşmalarında ısrarla İstanbul'a davet ediyordu onları. En son çocukların sünneti için geldiklerinde bu yaz mutlaka bekliyoruz demişti yine. Yarım kulakla dinlemişti keder. Yeniden İstanbul'a gitmek. Kaftanın arkasındaki gerçekleşmesi mümkün olmayan bir düştü onun için. Nasıl olmuştu bilemiyordu. Ama en olmayacak düşlerinin gerçeğe dönüştüğü kavşaktaydı o an. Nereden çıkmıştı bu beklenmedik seyahat? İsmail'in başına taş mı düşmüştü ne? Neyse neydi. Uzun zamandır kendini hiç bu kadar mutlu hissetmemişti keder. Ertesi sabah kahveye gitmedi İsmail. Öğleden sonra da kısa süreliğine şöyle bir uğradı. Doğruca babasının karşısına geçti. Bir gün öncesini hiç yaşamamış gibi şaşalısı bir sükunet vardı üzerinde. Kederle çocuklar alıp İstanbul'a gidiyorum dedi. Salih Efendi'nin yüzündeki şaşkınlığın keyfini çıkarıp merak etme, temelli değil diye ekledi. Tatil için. İyi düşünmüşsün dedi Salih Efendi. Çocuklar için de değişiklik olur. Ama bu işler bedavaya olmuyor öyle değil mi diye sırıttı İsmail. Uçlan bakalım paraları Salih Efendi. Pamuk eller cebe. İkiletmedi Salih Efendi. Kasayı açtı, yüklüce bir miktar parayı çıkarıp İsmail'e uzattı. Güle güle harcayın oğlum. Gelinime, torunlarıma helali hoş olsun. Taşı toprağa altın şu İstanbul'dan bize de ekmek çıkar mı? Ne diyeceğini bilemedi Ahmet. Laf olsun diye mi söylemişti, yoksa düşünüp taşınarak olgunlaştırılmış somut bir niyetin ifadesi miydi bu sözler? Kestiremedi. Eserekli adamdı bacana. Alıngandı. Ters bir şey söylese kırılır, kırılmakla da kalmaz, aksileşebilirdi de. Temkinli davranmalıydı. Neden olmasın dedi. Kimleri doyurmuyor ki bu şehir? Anadolu'nun 4 bir yanından gelip buralara yerleşmiş onca insandan ne eksiğin var senin? Onlara benzemem ben dedi İsmail sertçe, çıkışır gibi. Yatağını yorganını sırtlayıp İstanbul kapılarına dayanan yersiz yurtsuzlarla karıştırma beni. Atacağım her adımın hesabı bellidir. Kendi memleketimde neysem, burada da aynı şartları sağlayabilmeliyim ki Yerimden, yurdumdan ayrıldığıma değsin. Sesini ve üslubunu da yumuşattı Ahmet. Anladığım kadarıyla İstanbul'a yerleşmeyi, burada iş tutmayı tasarlıyorsun. Yanılıyor muyum? Hemen yanıtlamadı İsmail. Ahmet'in halı mağazasında bunları konuşmak zoruna gidiyordu. Baba parasıyla İstanbul'larda saltanat kurmuş, tuzu kuru bacanağını neler düşüneceğini tahmin etmek zor değildi. Açıktan açığa söyleyemese de, eli 3-5 kuruş para görünce kapağı İstanbul'a atmaya kalkacağım bir taşralı işte diye kesinlikle gülüyordu içinden. Adımlarımı sağlam atarım ben diyerek dikleştirdi başını İsmail. Kendimi garantiye almadan yeltenmem böyle işlere. Bir ev, bir dükkan. Kuru sıkı atıyordu. Ama fazla yüksekten uçmanın da alemi yoktu. İlk başta kira olabilir diyerek açık kapı bıraktı kendince. Öncelikle ne iş yapacağına karar vermelisin dedi Ahmet. Kelimeleri dikkatle seçerek devam etti. İstersen burada beraber de çalışabiliriz. Oo, ne âli cenaplıktı bu böyle. Kendisine yanında çalışacak adam mı arıyordu bacana? Bir anda suratı karışıvermişti İsmail'in. Hemen toparlandı Ahmet. Yanlış anlama dedi. Küçük bir sermaye artışı yaparsın, ortak oluruz. Bu işler bana göre değil diye kestirip attı İsmail. Bilmediğim işi yapmam ben. İçinden geçenleri dile getiremiyordu tabii. Kendi memleketinde babasıyla, abileriyle ortak olmayı içine sindiremezken, 2 gündür tanıdığı elin adamıyla mı ortak olacaktı? Ahmet'in dediğine ortaklık teklifi de denmezdi üstelik. Koyacağı para böyle bir mağazanın dişinin kovuğunda kalırdı. İsmail de bacanağının yanına sığınmış, getir götür işlerine bakan sıradan bir çalışan olmaktan öteye gidemezdi. Gene kahve işletmeyi mi düşünüyorsun yani? Kahve de olur, başka işte. Mutlaka bir dükkan lazım bana. Dükkan işini hallettikten sonra ev durumunu da ayarlamak gerekecek. Ne zaman gelmeyi planlıyorsun? Mahcup bir tavırla başını önüne eğdi İsmail. Ahmet'in karşısında taşradan İstanbul'a gelmek için can atan ama ne yapacağını bilemeyen bir şaşkın durumuna düşmekten utanç duyuyordu. Zamanı yok diye geveledi. Şimdilik yalnızca bir niyet benimki. Acelen yok yani. Zamanı belli olsun öyle düşünürsün dükkanı. Ama ev işini şimdiden halledebilirsin. Nasıl yani? Baksana şantiyeye döndü şehir. Dört bir yandan bina yükseliyor. Bu gidişle evsiz insan kalmayacak İstanbul'da. Ben de temelden yeni bir kooperatif evine girdim. Çok para gerekmiyor. Biraz peşinat, inşaat tamamlanıncaya kadar da aydan aya taksit. Nerede şu senin ev? Karşı tarafta, Fatih'te. Gidip oturacağımdan değil, maksat eldeki parayı değerlendirmek. Birikimin varsa eğer hiç düşünme. Sana da bir yer bakalım. Gelmeye kalktığında evin hazır olur iş değilse. İster oturursun, istemezsen satar bir başka ev alırsın. Çok mu uzak bu Fatih? Uzak yakın aramayacaksın İstanbul'da. Oturduğun yeri merkez sayarsan her yer uzaktır sana. Gidip görebilir miyiz senin şu evin bulunduğu yeri? İsmail'in ilk duyduğuna kapılması, koskoca İstanbul'da alınacak tek ev oradaymış gibi ille de senin evin olduğu yer diye gidip görmek için ısrarcı olması için için güldürmüştü Ahmet'i. Ama renk vermedi. Yarın gideriz istersen dedi. Orası olmazsa bir başka yer. Gelmişken fikir sahibi olursun en azından. Ertesi sabah kahvaltı sofrasından kalkarken bugün Kadıköy'e çarşıya ineceğiz çocuklarla dedi Gülistan. Kadıköy çarşısını göstereceğim Keder'e. Hemen cüzdanını çıkardı İsmail. Keder'in eline epeyce bir para sıkıştırdı. Çocuklara kendine bir şeyler alırsın. Gözleri ışıldadı Keder'in. Bu şehri seviyordu. Sıcacık bir gülüşle baktı kocasına. Memleketteki o haşin İsmail, İstanbul'a gelince nasıl da değişiyor, halim selim bir insan oluveriyordu. Ahmet'le İsmail önden çıktılar, ev görmeye. Ama bu iş İsmail'in düşündüğü kadar kolay değildi. Üsküdar'dan Fatih'e ulaşıncaya kadar bir şehirden bir başka şehre gitmiş gibi oldular. Uzak olduğunu söylemiştim sana dedi Ahmet. Ama gözün korkmasın. Yolları tanıyıp bir yerden bir yere nasıl gidileceğini öğrenince kolaylaşır işler. Alışırsın. Ahmet'in sözünü ettiği inşasına yeni başlanan birkaç blokluk küçük bir siteydi. Binaların temelleri yeni atılmıştı. Maket üzerinde tanıtılıyordu evler. İki odalı, üç odalı, farklı planlardaki daireler. Yaka kartında Suna yazan kooperatif yetkilisinden uzun uzun bilgi aldılar. Duyduğu hayranlığı belli etmemeye çalışsa da büyülenmiş gibiydi İsmail. Güneye bakan evleri tavsiye ederim diyordu Suna. Kuzey tarafı esintili olur. Her şey konuşulmuş, anlaşılmış, iş evin bakıldığı yöne kalmış gibi. Ahmet alçak sesli, iki odalı evler daha hesaplı dedi. Bu sözler ters etki yaptı İsmail'in üzerinde. Ahmet'i duymazdan gelip, dört odalı olanı yok mu bu evlerin diye sordu Suna'ya. Kalabalık aileyiz biz, ancak yeter dört oda. Gövde gösterisi yapıyordu besbelli. İsmail'in buradan ev alacağına ihtimal dahi vermiyordu Ahmet. Başka yerlere de bakalım istersen diye uyardı. Dinlemedi bile İsmail. Şu son blokta dört odalı birkaç daire var diyerek evleri gösteren Suna'ya tamam dedi. Kaç para bunlar? Söylenen rakam dudağını uçuklatmaya yeterdi. Ama bozuntuya vermedi. Madem bir işe başlamıştı, arkasını getirecekti. Pazarlık payı yok mu? Yok efendim. Kooperatif evlerinin fiyatları sabittir. Daha fazla dayanamadı Ahmet. Biraz düşünelim biz diyerek itiraz etmesine fırsat vermeden koluna girip kapıya doğru sürükledi İsmail'i. Fırından ekmek almıyorsun bacanak dedi dışarı çıkar çıkmaz. Gel hele, çay içip soluklanalım biraz. Kesin kararını öyle verirsin. Evler kaçmıyor ya. Yokuş aşağı biraz yürüyüp ana caddeye çıktılar. Dükkanların arasında sıkışıp kalmış bir kahvehaneye oturdular. Yorulmuşlardı. Kahvecinin getirdiği tavşan kanı çayları hiç konuşmadan içtiler. Birbirine zıt fikirler çarpışıyordu kafalarında. Gereksiz yere fazla mı heveslendirdim bacana diye düşünüp tasalanıyordu Ahmet. İlk gördüğü evi satın alır mı insan? Başka başka semtleri, türlü türlü evleri var bu İstanbul'un. Gez, gör, mukayese et, öyle karar ver be adam. Yanı sıra ödeme şartlarının İsmail'i zora sokmasından da endişe duyuyordu Ahmet. İki odalı, üç odalı evleri yetmemiş, dört odalılara bakar olmuştu bacanak. Sorumlu hissediyordu kendini Ahmet. İsmail'e ön ayak olan oydu. Zorlandığı yerde destek olmak boynunun borcuydu. Farz et ki kararını verdin dedi. Peşinatı denkleştirirsen gerisi kolay. Aydın aya ödenecek taksitler için tasalanma. Gerekirse ben de yardımcı olurum. Nedenmiş o diye diklendi İsmail. Hamama giren terler. Girmeden önce de içeride terleyeceğini bilir. Hesapsız kitapsız boyundan büyük işlere kalkışacak adam mıyım ben? Söylediğine bin pişman olmuştu Ahmet. Ne hali varsa görsündü İsmail. Oğlum iki çay daha kapı ver bize diyerek ağırlaşan havayı dağıtmaya çalıştı. İsmail ise çoktan bir başka boyuta geçmiş, mütevazı kahvehaneyi alıcı gözüyle inceliyor, alacağı evin yanı sıra buradan çok daha büyük, çok daha iyi tefriş edilmiş bir dükkanın hayallerini kuruyordu. O akşam ev konusunda tek söz etmediler. Böylelikle kederin de, gülistanın da İsmail'in İstanbul'da mesken edinmek üzere ilk adımı attığından haberleri olmadı. Kendi cıvıltılarından, kocalarındaki olağanüstü heyecanı da fark edemediler. Çocuklarla beraber çok güzel bir gün geçirmişlerdi. Önce Nusret'i, Nevzat'ı ve Gülistan'ın kızı Gonca ile oğlu Mehmet'i parka götürmüşlerdi. Açık hava pek iyi gelmişti hepsine. Kaydıraktan kaymıştı çocuklar. Salıncakta sallanmış, tahterevallide keyif çatmışlardı. Sonra da sahildeki çay bahçesinde gazoz ve çay içmişlerdi. Kadıköy çarşısından çocuklara aldığı pantolonları, gömlekleri İsmail'e gösterdi keder. Kendisi için seçtiği su yeşili poplin elbiseyi sona bırakmıştı. Beğenecek miydi acaba İsmail? Beğendi. Aldığı her bir parçaya övgüler düzdü üstelik. Sabah verdiği paranın hesabını sormadı. Çok şey almışsın. Ne gerek vardı bu kadarına demedi. İsmail'in bu alışılmadık halini neye yoracağını bilemedik eder. Çok basitti oysa izahı. İsmail'in niyetlendiği büyük alışverişin yanında kederin aldığı 3-5 parça giyeceğin lafı mı olurdu? İsmail ile Ahmet ertesi sabah ilk iş notere gittiler. Ahmet'e vekaletname verdi İsmail. Ahmet Atanur'u adıma gayrimenkul satın almak üzere vekil tayin ediyorum. Bu iş de hallolmuştu. Peşinat parasını denkleştirmekteydi sıra. Hele bir memlekete dönsünler, onu da halledecekti İsmail. Evlenenle ev yapana Allah yardım ederdi. Ona da edecekti elbet. Ketumdu İsmail. Kimseler bilmeyecekti sırrını. Ne anasının babasının haberi olacaktı İstanbul'da ev aldığından, ne de abilerinin. Ona kalsa kedere de tek söz etmezdi. Ama mecburdu. Denkleştirmeye çalıştığı peşinatın bir kısmını ondan alacaktı çünkü. Birilerinden emanet alınmış gibi üzerine iğreti duran en yumuşak tavrını takındı, en yumuşak ses tonuyla konuştu karısıyla. Ne yapsın? Dereyi geçene kadar ayıya dayı demek adettendi. Bizim de İstanbul'da bir evimiz olacak diye başladı. Görüp beğendiği evi, Ahmet'le konuşmalarını ayrıntılara girmeden kabaca özetledi. Kederin gözlerinde yanıp sönen ışığı yakalayıp, ''Bu iş için senin de gayret göstermen gerekiyor.'' dedi. Şaşırmıştı Keder. Sevinmişti duyduklarını ama kocasının beklentisinin ne olabileceğini kestiremiyordu. Lafı fazla uzatmadı İsmail. ''Altınlarını vereceksin.'' dedi. ''Hem seninkileri hem de oğlanların sünnetinde takılanları. Dolabın köşesinde yatıp duracaklarına bir işe yarasınlar.'' Toparlanması uzun sürmedi Keder'in. ''Vermem dese ne olacaktı ki?'' Zorla, söke söke almasını bilirdi İsmail. Zor kullanacağına, kendisini adam yerine koymuş, kibarca istiyordu altınları. Hem alınacak mülk yalnız İsmail'in olmayacaktı ki, onun da çocukların da payı olacaktı o evde. İkiletmedi kocasının söylediklerini. Odanın köşesindeki dolabı açtı, en alt çekmecenin köşesine özenle yerleştirdiği kadife altın kesesini çıkardı, İsmail'in önüne bıraktı. ''Güle güle harca'' dedi. Hayırlı uğurlu olsun evimiz. İstediğini elde edince eski bildik yüzünü göstermekte gecikmedi İsmail. Ağzını sıkı tutacaksın dedi sertçe. Bir bacanak Ahmet biliyor, bir sen bir de ben. Hele evin içinde birinin kulağına gitsin, hele anangile tek söz edesin, yakarım seni. Savrulan tehditler sabun köpüğü gibi üzerinden kayıp sönüverdi. Kocasının sır ortağı olmak öylesine büyük bir lütuftu ki Keder için, İsmail öl dese seve seve ölebilirdi o an. Keder'in altınları İsmail'in kalkıştığı iş için devede kulaktı. Neyse ki yüklüce bir birikimi vardı İsmail'in. 3 günün, 5 günün değil, yılların birikimiydi elindeki meblağ. Hakkını teslim etmeliydi, sağ olsundu babası. Her ayın sonunda kahvehanenin hasılatını 4'e böler, Ali'nin, Bekir'in, İsmail'in payını verdikten sonra kendine kalan 1/4 hisseyi evin masrafları için harcardı Salih Efendi. Bu yaştan sonra ne yapacaktı parayı? Yiyecek, içecek, yakacak, üstü baş. Tek kuruş harcatmazdı oğullarına. Aldıkları parayı ister bir köşeye koyup biriktirsinler, ister har vurup harman savursunlar. Karışmazdı asla. Bu sayede epey para biriktirmişti İsmail. O paraları hayırlı bir işe harcamanın zamanı gelmişti işte. Ertesi sabah erkenden kuyumcunun yolunu tuttu. Kese içindeki altın liraları, bilezikleri tezgahın üstüne boca etti. Bak bakalım ne eder bunlar. Çekişmeli bir pazarlığın ardından 3 aşağı 5 yukarı anlaştılar. Kendi parasının üstüne kuyumcunun avcuna saydıklarını da ekledi. Banka havalesiyle Ahmet'in hesabına gönderdi. 2 gün sonra bacanağının ağzından aldı müjdeyi. Henüz inşası devam eden natamam bir ev olsa da İstanbul'da bir mülkü vardı artık İsmail'in. Gücüne güç katmıştı bu ev. Umutlarına umut. Şimdilik kaydıyla gizli kalmaya mahkum olsa da sınırsız bir mutluluk bahşetmişti İsmail'e. İstanbul'da avuç içi kadar toprak edinen herkes benzer duygulara kapılır mıydı bilemiyordu. Ama İsmail mütevazı bir apartman dairesi değildi. İstanbul'un tümünü son taşına kadar satın almış gibi güçlü hissediyordu kendini. 6. ayrımın sonu. Sayfa 94.